Ayrım 4. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 43. Solculuğun gelişip yayıldığı yıllardı. Trabzon'da da hapishaneye solculardan girenler, çıkanlar oluyordu. Er Yaşar tabii sık sık orada. Kurtuluş grubuna mensup olanlarla ahbap olmuş. Hapishaneden çıktığı günlerden birinde yolda karşılaşıyoruz. Sarılıp öpüşüyoruz. Geçmiş olsun diyor, hal hatır soruyoruz. Ömer diyor, seninle az biraz ayrılığımız var. Hayrola Er Yaşar, ne konuda diye soruyorum. Büyük bir merakla ne söyleyecek acaba diye beklerken, Lenin Mao ayağına diyor. Yapma, bir gören olursa... Basıyorum kahkahayı. Ama o çok ciddi, hiç bozuntuya vermiyor. İçeride Lenince olmuş. Ben malum Mao'cuyum. Ayrılığımız bu yüzdenmiş. Aileden solcu Er Yaşarlar. Babası CHP'nin ileri gelenlerinden. Bu yüzden Trabzon'da güçlenen faşist eğilimlere her zaman karşı çıkıyorlar. Demokrat bir yapıları var. MHP'nin ülke çapında terör estirdiği yıllar. Trabzon'da da özellikle birbiri ardına cinayetler işleniyor. Şehir merkezinde bizim için tek başına gezmek riskli hale gelmiş. Açıktan silahlarını göstererek dolaşıyorlar. Kimse karışmıyor onlara. Bir kısmı da zaten resmi polis olmuş. Trabzon'un en kalabalık caddesi Uzun Sokak'ta tek başıma hızlı hızlı yürüyorum. Bir avukat arkadaşa uğramam gerekiyor. Er Yaşar'ın kardeşi Bilal, Kristal Kahvesi'nin önüne bir küçük sandalye atmış, orada oturuyor. Beni uzaktan fark edince bağırıyor. Ömer! Gitmesem olmaz. MHP'liler de kalabalık bir grup olarak ileriden yaklaşıyorlar. İster istemez dönüyorum. Ne var Bilal? Diyorum. Kalkıp bana doğru geliyor. Beklemek zorundayım artık. Yanıma geldiğinde MHP'liler de tam yanımızdan geçiyor. Ceketlerinin önleri açık. Yürürken ellerini sallıyorlar, ceketleri havalanıyor ve bellerinde silahları ortaya çıkıyor. Onları göstererek ve yüksek sesle, ''Ömer, döveyim şu faşistleri de yaz beni gazeteye.'' diyor. Kafamdan aşağı kaynar su dökülüyor. Neyse ki Bilal'e bulaşmayı göze alamıyorlar. Pis pis bakıyorlar ve çekip gidiyorlar. Ucuz atlattık diye düşünüyorum. Profesyonelliğe ilk adım. Başımda kavak yerlerinin estiği yıllardı. Sınıfta kalmıştım ve okul yükünden kurtulmak için fırsat arıyordum. Teorik bakımdan biraz birikimim olmuştu. Atılganlığım ve girişkenliğim sayesinde dikkat çekiyordum. Kadronun az olduğu o günkü koşullarda iş yaptığım için pozisyonum gittikçe yükseliyordu. Bütün bunlar da oldukça hoşuma gidiyordu. Cüneyt Akalın Trabzon'a gelmiş beni arıyordu. Niye acaba? Cüneyt'in adını duymuştum. PDA içinde bir yerlerdeydi. Siyasalda asistan olduğunu biliyordum. PDA için asistan hareketi demezler miydi? Buluştuğumuzda Cüneyt 12 Mart'ın bir tahlilini yaptı. Hareketin kadro sıkıntısı çektiğini, yetişmiş elemanlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kitleler içinde çalışma yapmak gerekiyordu. Devrim uzun vadeli bir mücadeleydi. 12 Mart legal mücadele şartlarını ortadan kaldırmış, artık gizli örgütlenme ve mücadeleden başka yol kalmamıştı. Mao Zedong'dan örnekler verdi. Sonuç olarak profesyonelce çalışmak isteyip istemediğimi anlamak istiyordu. Cevabım hazırdı. Evet dedim. Ankara'da buluşmak üzere randevulaşıp ayrıldık. Sevinçten uçuyordum. Birileri beni keşfedip bulmuştu. Ve bundan sonra inançlarım uğruna daha aktif mücadele edecektim. Artık teori lafta kalmayacaktı. Acaba parti var mıydı? Mücadelenin kurmayının parti olması gerekiyordu. Brett'in, senin bir gözün varsa binlerce gözü var partinin, mısralarını neredeyse ezbere biliyoruz. Üstelik gizli örgütlenme esas olmalıydı. Legal partilerle bir yere varılamayacağı ortadaydı. Ne diyordu ustalar? Hakim sınıfların bir darbede dağıtamayacağı türden örgütlenme. Partisiz devrimcilik olmazdı. Bu neredeyse ilk öğrendiğimizdi. Hareket diyordu Cüneyt hep. Dikkat etmiştim. Olsun, ne fark eder? Ha hareket, ha parti. İlk aşk. Telefon ettiğimde o çıkmıştı. Buna sevindim. Yoksa annesine hesap vermek zorunda hissedecektim kendimi. Buluşmak üzere sözleştik. Genellikle sinemanın önünde buluşur, sonra da bir pastaneye giderdik. Uzaktan geldiğini görünce ona doğru koştum. Sarıldık, yanaklarından öptüm. Dudaklarından öpmeyi çok istiyordum. Ama sokak ortasında hemen kızıyordu. Yapma, bir gören olursa derdi. Olursa olsun, ne yapalım? Yine de olmazmış. El ele tutuştuk. Hadi gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Arkadaşın evine. Böyle durumlarda hemen anlardı niyetimi. Azgın dedi. Ama elimi kavrayarak hızlı hızlı ayak uydurmasından onun da istediği sonucunu çıkarırdım. Arkadaşın evde yok mu? Bu saatte işte olur biliyorsun. her seferinde domuz derdi. Gene mahvettin dudaklarımı. Ne söylerim ben şimdi anneme? Susardım böyle anlarda, suç işlemişim gibi. Bilirdi ve üstüme gelmezdi. Gene de affettiğini belirtmek için hafiften bir öpücük kondururdu dudaklarıma. Sevinirdim kızmadı diye. Aynanın karşısında saçını başını düzeltirken birden bir çığlık attı. Ah, bak ne yapmışsın. Boynundaki morluğu gösteriyordu. Gerçekten boynunu ısırmışım. Kocaman bir morluk. Üstelik yaz. Yakasız bir bluz var üzerinde. Şimdi ne yapacağız? Birazdan da konferansa gitmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda ne kolay çözümler bulurdu aman Allah'ım. Gitti, askıda asılı olan atkılardan birini aldı, boynuna doladı. Hadi geç kalıyoruz dedi. Suçlu suçlu elini tuttum. Konferans salonuna girdiğimizde ağzımda sevişmenin mayhoş tadı, ayrı yönlere yürüyüp oturduk. Ankara. Siyasalda Cüneyt'in odasında kalıyorum. O sıralar Cüneyt henüz bekar. Üniversitenin yan binasında genellikle asistanların kaldığı bekar odaları var. Cüneyt orada kalıyor. Sık sık Ömer Madra geliyor. Saatlerce fiskos konuşuyorlar. O da siyasalda asistan. Benim duymamı istemedikleri türden konuşmalar bunlar. Bir türlü beni de ne yapacaklarını bilemiyorlar anlaşılan. Gündüzleri Babil yayınlarına gidiyorum. Zülfü Livaneli önceleri Ekim yayınlarının başındaydı. Mao'nun Kızıl Kitabı Ekim yayınlarından çıkmıştı. 12 Mart sonrası kitapları toplatılmış, yayın evi güç durumda kalmıştı. Zülfü bu durumu dikkate alarak Babil yayın evini kurmuştu. Henry Miller'ın Sexus, Plexus, Nexus'ları Babil yayın evince yayınlanmıştı. Bu kitapların çevirilerini o zamanlar Safer Özsan'ın eşi olan Deniz Karsan, Özsan yapmıştı. Deniz yıllar sonra bizim davada da sanık olarak bulunacak, aynı dönemde bu çevirilerden dolayı da yargılanacaktı. Çeviri nedeniyle hakim, kızım utanmadın mı diye soracak, Deniz'in de ekmek parası hakim bey ne yapayım diye cevaplaması aramızda espri konusu olacaktı. Yayın evinde sohbet ediyoruz. Yazarlar filan geliyor. Hoş bir tecrübe oluyor benim için. Sevgi Soysal'ı ilk orada tanıyorum. Henüz Soysal değildi sanırım. Zülfü ona çeviri için kitap vermişti. Cüneyt bir randevu bildirdi. Hareketleniyoruz anlaşılan. Uzun boylu sarışın, insana tuhaf bakan biriyle buluştum. Bu adını çok sonraları öğreneceğim Nuri Çolakoğlu idi. Bana Ege'ye gideceğimi bildirdi. Elime tutuşturduğu sigara paketini gideceğim yerde arkadaşa vermemi istedi. Pakette gizli bir mesaj vardı. Benimle ilgili not da bu mesajın içindeydi sanıyorum. Randevu yerini bildirdi, parolayı söyledi, bir miktarda para verdi ve gitti. Her şey o kadar kısa zamanda olmuştu ki şaşırmıştım. Oysa biraz konuşma bekliyordum. Artık iş ciddiye binmişti anlaşılan. Hiç tereddütüm yoktu bundan. Bir kadro indirilecek. Hep böyle olurdu. Otobüse bindiğimde hafif bir ter basardı. Hızla ceketimi çıkardım, pencere kenarındaki askıya astım, yerime oturdum. Sonra sigara paketinin ceketimde kaldığını hatırladım. Ne olur ne olmaz diye gömleğimin cebine aldım. Yerleştirirken hafifçe içine göz attım. Hiçbir şeyin ayırımına varamadım. Oysa sigaralardan birinin içindeydi gizli mesaj. Bu yüzdendi tedirginliğim. Ya takip ediliyorsam, ya biri fark ederse? Boş ver canım, ne bilecek sigara paketindeki sigaralardan birinde gizli bir mesaj olduğunu? Bir tek şartla yakalanabilir insan böyle bir durumda. O da sana mesaj veren arkandan ihbar ederse. Bak ona bir şey demem. Ama bu da olmayacağına göre onun dışında bir ihtimal yok. Peki ya bir sigara isteyen olursa? Paketi elime alıyor, mesaj olan sigarayı arkalara itmeye çalışıyorum. Yok derim, diyorum. Tekrar cebime koyuyorum. Öyle ya, niye vermek zorunda olayım ki? Peki niye sigaranın markası Birinci? Birinci genellikle solcuların içtiği bir markaydı. Köylü kılıklı olsam belki yadırganmazdı. Ama benim gibi görünen birinin Birinci içmesini solculuğundan diye değerlendirebilirlerdi. Kovmaya çalıştım bu saçma sapan düşünceleri kafamdan. Gene de otobüs hareket edinceye kadar tedirginliğimi yenemedim. Hele polis görünce bayağı titrediğimi hissediyordum. Kendime kızıyordum böyle anlarda. Toysun, tecrübesizsin oğlum diyordum. Ondan. Muavin yolcuları sayıyor, şoför kendi kendine söyleniyor. Gelmeyenler var henüz, bu yüzden hareket edip etmemekte tereddüt ediyorlar. Yolcular her zamanki gibi sabırsız. Şoförü, hadi sene diye sıkıştırıyorlar. Neredeyse yarım saat geçti diye uyarıyorlar. Nihayet otobüs hareket etti. Derin bir soluk aldım. Oldum olası pencereden dışarısını seyretmeye bayılırım. Seyrederken hayallere dalar, olmadık düşler kurarım. Şimdi durum daha da elverişliydi. Yeni bir hayata başlıyorum. Yeni ve bilinemez. Acaba yaşam neler getirecekti? Memleketim Trabzon'u düşündüm. Arkadaşlarımı, sevdiklerimi. Acaba şimdi ne yapıyorlardı? Yokluğumu anlayınca tepkileri nasıl olacaktı? Neler vermezdim gıyabımdaki konuşmaları duyabilmek için. Kendi kendime oğlum sen manyaksın diye mırıldandım ve hafifçe gülümsediğimi fark ettim. Bir gören oldu mu diye gayri ihtiyari etrafıma baktım. Adama deli derler oğlum ne yapıyorsun? Daha önce aceleyle bindiğim ve en arka sırada yer bulabildiğim bir otobüste muavin kolonya şişesini almaya geliyor. Herkese kolonya tutacak. Şişeyi kaldırıyor, kolonyanın az olduğunu görüyor. Herkese yetmeyecek diye düşünüyor anlaşılan. Büyük bir pişkinlikle soğutucudan bir şişe su çıkarıyor. Ağzını bolca doldurup kolonyanın kapağını açarak içine püskürtüyor. En öne gidip kolonya tutmaya başlıyor. Sıra bana geldiğinde sağ ol istemem diyorum. O günden beri otobüslerde kolonya almıyorum. Tam o sırada yanımdaki adam yolculuk nereye diye sormuştu. İşte buna çok gıcık olurdum. Bir sürü yalan söylemek zorunda kalırdı insan. Kimsin? Ne iş yapıyorsun? Yolculuk nereye? Niye gidiyorsun? Üstelik de hiçbir zorunluluğun yokken neymiş Şerifçioğlu yolda hoşça vakit geçirsin diye. Ne yalanlar söylediğimi bir daha hatırlamazdım. Bu konuda istikrarlı olmaya sonraları çok ihtiyacım olacaktı. Her seferinde değişik yalanlar üretmek insanı bazen zor durumda bırakıyordu. Ve sohbet dayanılmaz bir hal aldığında uyuma numarası yapardım. Bu kez sahiden uyumuş, gözlerimi açtığımda neredeyse kasabaya yaklaşmıştık. Tedirginliğimin arttığını hissediyordum. Elimde yalnızca bir adres vardı. Ya bir aksilik olursa? Buluşamazsam ortada kalacaktım. Hiç bilmediğim, yabancısı olduğum bir yer. Bir yandan da, boş ver, yanında yeterince para var. Olmazsa geri dönersin diye teselli ediyorum kendimi. Hemen bir başka kaygı ekleniyordu. Akşam çoktan olmuştu. Gideceğim adresi arayacak, bulamazsam geri dönecek zaman kalmayacaktı. Küçük yerlerde belli saatlerden sonra vasıta bulmak zordu. Bunu biliyordum. Nedense aklıma otele gitmek gelmiyordu. Böyle bir alışkanlığım yoktu. Acırdım otele verilen paraya. Belki de orada güvenlikte olunamayacağını düşünürdüm. Bir yandan da aklım sigaraya, gizli nota gidiyordu. Elimde sigara paketini yokladım, yerindeydi. Şahap abinin meyhanesi. Aradığım adres bir meyhane idi. Adresi bulup içeri girdiğimde herkes dönüp bakmıştı. Küçük yerlerde genellikle müşteri sabit olur. Bir yabancı hemen dikkat çekerdi. Hem öyle yerlerin yabancısı sayılırdım. Müşteriler biraz sırpani kılıklıydı. Fazla kalabalık değildi zaten. Boş bir masaya oturdum. İçimden bir bardak şarap içerim diye geçirdim. Parolayı kime söyleyecektim? Birisi gelip de hadi parolayı söyle bakalım demeyeceğine göre bunu kendim tayin edecektim. Önce etrafı kolaçan etmeye ve izlemeye karar verdim. Bekleyecektim. Şarabım gelmişti. Bir yudum aldım, yüzüm buruştu. Nasıl da içerler şu Merit'i diye düşündüm. Ortalarda dolaşan, müşterilerle sohbet eden şişman adamın benimle ilgilendiğini fark ettim. Herhalde bu adam diye düşündüm ama belli etmedim. Belki de adamın ilgisi sadece yabancı bir müşteri olmamdan kaynaklanıyordu. Ne olur ne olmaz. Şişman adam yaklaştı, boş bardağı almaya yönelmişti. ''Yabancısın galiba'' dedi. ''Evet'' dedim. Cesaretimi toplayarak parolayı söyledim. ''Buraya ilk geliyorum. Bir yöre türkünüzü çal da dinleyelim.'' Adam hafifçe gülümsedi. ''Bu saatte pek isteyen olmaz'' dedi. Adam parolaya vermesi gereken cevabı vermişti. Tekrar yüzüme baktı, gülümseyerek ve fısıltıyla ''Bekle'' dedi. Birden ortadan yok olmuştu. Acaba nereye gitti? Anlaşılan meyhanenin sahibiydi. Geldiğimi haber vermeye gitti herhalde. Niye uyarmamışlardı? Meyhanenin sahibidir diye. İşler daha kolay olurdu o zaman. Bir bildikleri vardır diye geçirdim içimden. Bu salaş ilçede arkadaşlarımızın olabileceğini doğrusu düşünemezdim. Demek ki hareket bayağı gelişmiş. Baksana buralarda böyle bağlar kurduklarına göre. Hem ne demişti Ankara'da rastladığım Zülfü Livaneli? Bir tek sizinkiler bir şeyler yapıyorlar. Zaman geçtikçe tedirginliğim artıyordu. İkinci bardağı söylemiştim. O da bitmek bilmiyordu. İçeriye benim gibi meyhaneye yakışmayan birisi daha girdi. Şişman adam tekrar piyasaya çıkmış, müşterilerle ilgileniyor, bana hiç bakmıyordu bile. Yeni adam gitti, meyhaneciyle bir şeyler konuştu. Meyhaneci beni işaret etmişti. Yanıma yaklaştı. ''Hadi gidelim arkadaş'' dedi. Daha ağzından ilk kelimeler dökülür dökülmez tanımıştım onu. Halil Berktay'dı bu. Yıllar önce şehrimize bir konferans vermeye gelmişti. Hareketin önderlerinden biriydi. Uzun uzun konuşmuştuk o günlerde. Özellikle sosyal emperyalizm teorisi çok tartışılıyordu. Erdoğan Güç Bilmez'le birlikte bu konuda bir konferans vermişlerdi. Kendine has güzel bir konuşma tarzı vardı. Şimdi bıyık bırakmış, yüz ifadesini oldukça değiştirmişti. Böylece entelektüel görüntüsünü biraz olsun gizleyebilmişti. Ama konuşması onu ele veriyordu. Bunu değiştirmesi zordu. Hemen tanımıştım ama hiç belli etmedim. Birlikte meyhaneden çıktık ve kasabanın içinde yürümeye başladık. Ara sokaklardan geçerek eski bir evin önüne geldik. İçeri girdiğimizde bir kız hasta yatağında yatıyordu. Ufak tefek, kara kuru bir kızcağız. Yatağın içinde kaybolmuştu adeta. Karnın açtır herhalde. Evet, biraz. Yer sofrasında alelusul bir şeyler yedik. Beni tanıdın mı? Diye sordu. Şüphelenmişti ve emin olmak istiyordu. Sessizce, evet dedim. Tanımakla suç işlemişim gibi. Hasta yatağında yatan kızın Fatma Gül Berktay olduğunu yıllar sonra mahkemeler sırasında öğrenecektim. Dağlara yolculuk. Akşam geç saatlerde Cabbar geldi. Uzun boylu ve pala bıyıklıydı. Ayağında kocaman çizmeler vardı. Sesi oldukça inceydi ve gövdesiyle çelişiyordu. Hep gülüyordu. Önce köylü bir devrimci sanmıştım. Harekete gün geçtikçe güvenim artıyordu. Halkın içinden böyle devrimciler yetiştiriliyorsa işimiz kolaydı. Çok sonraları öğrendim, üniversite öğrencisi olduğunu. Adı Daşar Karadağ'dı. Birlikte yola çıktık. En küçük bir ipucu vermiyordu Cabbar. Nereye gidiyoruz belli değil. Bazen minibüse biniyoruz, bazen yaya yürüyoruz. Bir yol ağzında indik vasıtadan. Nedense Cabbar hiç ana yolları kullanmıyordu. Doğrusu bunu o zaman pek aşırı buluyordum. Büyükçe bir köyün kenarına geldiğimizde bekle dedi ve gitti. Karanlıkta bekliyordum. Bin bir kaygıyla. Etraf zifiri karanlık, nerede olduğuma dair en küçük bilgim yok. Ege bölgesinin iç tarafları, yaklaşık bu kadar biliyorum. Bir süre sonra geri geldi. Gel burada biraz bekleyeceğiz, yola gece yarısı devam ederiz dedi ve ekledi. Sana bir takma ad gerekiyor, düşün ve söyle. Bir isim söylüyorum, pek beğenmiyor, nedense Cemal olsun diye ısrar ediyor. Israrını bir türlü anlamıyorum, yine de Cemal diyorum. Meğerse Karadenizli olduğumu bildiği için kolay hatırlasın istiyor. Çünkü bir daha belki görüşmeyeceğiz ve o takma isim orada unutulacak. Cemal diyoruz ve yola koyuluyoruz. Yine beni biraz bekleterek bir eve sokuyor. Sıradan bir köylü evi. Herkes yok olmuş ortadan. Canlı kimse görünmüyor. Sanırım bizi rahatsız etmek istemiyorlar ya da gelen gideni görmemeleri gerektiği konusunda uyarılmışlar. Bunlar da illegal çalışmanın bazı kuralları olsa gerek. Gece yarısına doğru tekrar yola çıkıyoruz. Bana 4-5 saat gelen, oysa gerçekte 45 dakika kadar yürüyerek başka bir köye geliyoruz. Burası belli ki 40-50 hanelik küçük bir köy. Bir dağın yamacında kurulmuş gibi. Cabbar köyün arkasından dolanıp köpeklere dikkat ederek bir eve giriyor. Dikkat ediyorum, hep biraz bekliyor, bir şeyler arıyor ya da bazı işaretlere bakıyor ve öyle gidiyor. Anlaşılan parolalar var. Aksi takdirde anormal bir durum var diye değerlendirme yapacak ve girmeyecek eve. Yeni yakalanmaları önlemenin bir yolu. Dağ başında bu tür tedbirler henüz lüks geliyor bana. Tekrar geri geliyor ve yine başka bir eve yollanıyoruz. Orta yaşlı bir kadın ve genç kızlar var evde. Bir yandan bize yiyecek bir şeyler hazırlıyorlar, bir yandan gidip gelenler oluyor. Gizli konuşmalar geçiyor. Anlaşılıyor ki buralar güçlü olduğumuz yerler. Akşam orada kalıyoruz. Bir yere gitmemiz gerekirse ertesi gün gideceğiz. Ve Cabbar bir daha görünmemek üzere kayboluyor. Ertesi gün gitmem gerektiği konuşulmasına rağmen 3 gün orada kalıyorum. Gündüz genellikle kapalı bir odadayım. Eve bir gelen olursa benimle karşılaşmaması için. Tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarımı gece görüyorum. Evin içinde tuvalet yok. Tuvalet dışarıda. Eve yakın bir yerde 3 duvar ve 1 kapıdan ibaret. Belli ki sonradan yapılmış. Ev sahibi Ahmet Uyanık'la sohbetler yapıyoruz. Birden evin trafiği hareketleniyor. Gelen gidenler yoğunlaşıyor. Kapalı kaldığım odada bazı fısıltılı konuşmalar kulağıma geliyor. Ahmet Uyanık bir süre sonra açıklıyor. Köye jandarmalar geliyormuş. Tehlikeli olabilirmiş. Tedbir almaları gerekiyor. Bir kılavuzun eşliğinde dağa doğru tırmanışa geçiyoruz. Oradaki evlere sığınacağız. köylülerin sazlık ev dedikleri, uzaklardaki tarlaların yanı başına kurdukları basit sazdan kulübeler bunlar. Birkaç gün tarlada çalışmaları gerektiği zaman köye gelip tekrar tarlaya dönmek zor olacağından ayrıca vakit yitirmemek için yapmışlar. Böyle dönemlerde kalıyorlar. Orada kalacağım. Eğer tek başına olursa çıldırır insan. Kulübeye giriyoruz. İki kişi daha var. Rahatlıyorum. Artık bir ay kalabilirim burada. Beni getiren arkadaş biraz sohbet ediyor ve diğer arkadaşlara ihtiyaçlarını sorup ayrılıyor. Demek ki onlar benden en azından birkaç gün önce gelmişler. Anlam veremediğim bir biçimde daha da rahatlıyorum. Sazdan kulübe. Birbirini tanımayan üç adam, Ali, Doğan Yurdakul, Hasan, Bülent Tanör ve ben, küçük bir kulübenin içindeyiz. Bir radyomuz var. İlk etapta herkes birbirinin kimliğini merak ediyor. Garip bir oyuna başlıyoruz. İsimleri keşfetmek zor. Meslekler tanımlanmaya çalışılıyor. O sırada radyoyu karıştıran Hasan bir çıgan müziği buluyor. Hemen bizi susturuyor. Hep birlikte o güzel yaz gecesi hafiften çalan müziğin tadına varmaya çalışıyoruz. Kim bilir nerelerden gelmişiz ve o anda o dağ başında sazdan kulübenin içinde üçümüz de ortak bir kaderin birleştirdiği insanlar olarak birbirimize sonsuz yakın hissediyoruz kendimizi. Ve ben hemen yapıştırıyorum. Sen müzik öğretmenisin. İkisi de kahkahayı basıyorlar. Yaklaştın diyorlar. Anlıyorum ki onlar birbirini tanıyor. Orada tanınmayan benim. Beni de tanımaları imkansız. Garip bir keyif duyuyorum. Ali kısa boylu, biraz şişmanca, saçları hafifçe dökülmüş, oldukça neşeli biri. Gülünce yüzünde güller açıyor. İnsana güven veriyor. Oldukça alçak gönüllü ve ince bir insan. O kadar seviyorum ki Ali'yi, utanmasam kalkıp yanaklarından öpeceğim. Sen ne güzel insansın, diyerek. Fransa'dan gelmiş. Ayağının tozuyla katılmış harekete. Daha bir büyüyor gözümde. Nedense Ali'ye hep Kiris Ali diye hitap ediyorlar. Çok geçmeden öğreniyorum. Bölgede pırasaya oldukça benzeyen, hayvanlara yem olarak yedirilen kiris adlı bir bitki var. Bizim Ali bunu pırasa sanarak yemiş. Adı da o günden sonra Kiris Ali olarak kalmış. İçimizde en köylü görünümü de onda var. Üzerindeki eski ceketi, buruşuk pantolonu ve garip kasketiyle uzaktan görsen köylüden ayırt etmen olanaksız. Genellikle gündüz kulübeden çıkmıyoruz. Çünkü bölgede çobanlara filan rastlamak mümkün. Onlar da ne olur ne olmaz ihbar edebilirler. Bu yüzden oldukça dikkatliyiz. O gün suyumuz bitmişti. Havada oldukça sıcaktı. Ali'yi su almaya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz. Sonunda bir şey olmaz. Senin zaten köylüden bir farkın yok. Türü telkinlerimiz ve kendisinin de yumuşaklığı nedeniyle kabul ediyor. Testiyi eline tutuşturuyoruz ve gidiyor. Gidişini uzaktan takip ettik. Anormal bir şey görünmüyordu. Döndüğünde suratından düşen bin parçaydı. Ne oldu Ali diye soruyoruz. Suyun başında bir köylüye rastladım. Eyvah, şimdi ne olacak? Anlat bakalım. Suyun yanına gittiğinde tam o anda su alan bir köylünün üstüne gelmiş. Geri de dönememiş. Önce konuşmaya çabalamış köylü. Bakmış ki bizimki pek yüz vermiyor. Korkma, ben de sizdenim demiş. Bu da ne demek oluyor? Nasıl anlamış senin kim olduğunu da ben de sizdenim diyor. Benim de ilgimi çekti tabii bu laf. Zaten adam da izah etti diyor Ali. Seni suya gelirken uzaktan gördüm. Bizim buranın adamının yüzü güneş vurunca parlamaz. Seninki parlıyordu demiş. Böylece anlamış yabancı olduğunu. Ayrıca da bölgede devrimcilerin olduğu epey yaygın bir söylenti o günlerde. Bunu da duymuş besbelli. Derhal bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle adam iyi niyetli, ancak cehenneme giden yolun taşları da iyi niyetle döşenmiş. Riski göze alamaz, işi rastlantıya bırakamayız. Haber yolluyoruz, arkadaşlar geliyor. Yeniden tartışıyoruz ve karar veriyoruz. Kulübeyi terk edeceğiz. Gece yarısını beklemek zorundayız. Kafamızda bin bir düşünce. Bölgeyi hiç tanımıyorum ama gene de adamın haber vermesi zor diye düşünüyorum. Köyde telefon yok, bunu biliyorum. Haber vermek istese bile ertesi günden önce gelemezler. Sonuç olarak o gece orada kalmamız çok tehlikeli değil. Ancak ya adam köyde birilerine haber verir de onlar da sırf meraktan bile olsa gelmeye kalkarlarsa? Yanımızda her ihtimale karşı bir tabanca var. Ama kullanmak olmaz. Her şeyi orada berbat edebiliriz. Boktan bir durum. Nasıl yaptık böyle bir hatayı? Böyle durumlarda zaman bir türlü geçmez. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hepimiz tetikteyiz. En küçük bir gürültüde hemen kulak kabartıyoruz. Gece yarısına oldukça geçe Kemal, Ercan Enç, geliyor ve köye dönüyoruz. Köyde bana hazırlan gidiyorsun deniliyor. Hazırım zaten. Ancak onlar nereye gideceğimi bilmiyorlar. Sırf Haluk'un okuması için notu eklenmiş, her tarafı bantla sarılı bir not veriliyor bana. Anlıyorum ki örgüt ismim Haluk. Onlara gönderilen notta bana 400 lira yorgan, döşek verilmesi gerektiği yazılıyor. Sırf benim okumam gereken notu açıyorum. İzmir'e gideceğim yazılı. Randevu yeri ve parola bildirilmiş. Yeni bir heyecan hafiften her tarafımı sarıyor. Belli etmiyorum. Yatak yorgan hazır. Ben de hazırım. İzmir'e doğru. Kemal motorla götürülecekti. Nasıl olduysa vazgeçildi bundan. Köyü arkadan dolaştık, kasabaya giden yolun ağzında bırakıldım. Sabaha karşı 4 ya da 5 sıralarıydı. Ortalık ışımamıştı bile. Etrafta insanı ürküten bir sessizlik ve hareketsizlik hüküm sürüyor. Doğa adeta bir tabloda donmuş gibi. Sırtımda kocaman bir yatak dengi, kimseye görünmemeliyim. İzmir'e gitmek üzere yolu tutuyorum. Sabahın ayazında soğuk iliklerime işliyor. İlk defa ağırıma gidiyor. O yükle o kadar yol gidilir mi? Bir yandan da kendimce arkadaşları haklı çıkartacak gerekçeler buluyorum. Öyle ya, biri benle gelse bunun dönüşü de var. Motor gürültüsü insanı hemen ele verir. Özellikle şimdi daha tedbirli olmak gerekiyor. Diğer yandan yol gözümde büyüyor. Sorun sadece nahiyeye yürümekte değil ki. Gerçi yola inince hangi yönden gelen otobüse bineceğimi söylediler. Oradan kasabaya gideceğim. İzmir ise ilk defa gideceğim bir şehir. Sırtımda yatak, dikkat çekmesi bir yana, orada nereye bırakacağım? Hadi bir yer bulduk, bıraktık. Ondan sonra randevuya gideceğim. Orayı da arayıp bulmam gerekiyor. Bunların hepsi sonsuz bir bilinmeyenliler denklemi gibi görünüyor bana. Birinci randevuyu kaçırırsam ikincisi var yedek olarak. Ama nerede kalacağım? İkinci randevu 3 gün sonraya. İzmir garında yatağı emanete bırakmak zor olmuyor. Şehrin içine doğru yollanıyorum. Kemeraltı denilen yeri bulacağım. Aradığım yer orada. Oska pasajı. Güzel bir huyum var, hemen sorarım. Bunun faydasını görüyorum. Önünden geçip gitmişken uyarılıyorum. Geri dönüp yeri buluyorum. Önce bir keşif yapmak gerek. Sonra tekrar saatinde gelmek üzere uzaklaşıyorum oradan. Kordon boyunca tur atıyorum. Kahvelerin önündeki sandalyelerde oturup keyifli bir çay içiyorum. İzmir'in kızları güzel, bakımlı ve çekici. İnsana çok sıcak bakıyorlar. Hadi gidelim desem gelecekler sanki. Buna çok seviniyorum. Buluşma sırasında elimde Hürriyet gazetesi olması gerekiyor. Bir gazete satın alıp pasajın yolunu tutuyorum. Pasajın içinde hiç kimse benimle buluşacakmış gibi durmuyor. Şüphelendiğim bir kişi de çekip gidiyor. Hiç ihtimal vermeyip yanından hızla geçtiğim köylü kılıklı bir adam peşime takılıp neredeyse zorla yetişip parolayı söylüyor. Gazete bugünkü ise ilanlarına bakabilir miyim? Bak ama bana da lazım, geri ver. Birlikte yürümeye başlıyoruz. Ancak nedense gazeteyi adama vermemişim. Hala kendi elimde. Versene gazeteyi deyip çekerek alıyor elimden. Acemiliğimden ne yaptığımın farkında değilim. Şimdi seni başka bir arkadaşa götüreceğim. Bundan sonra birlikte kalacaksınız. O sana gereken şeyleri anlatır diyor. Yatak yorgan getirdin mi diye soruyor. Evet, emanette bıraktım diyorum. İyi, fazla geç olmadan onları da gidip alırsınız diyor. Abdurrahman Taşçı ile ilk tanışıklığım böyle başlıyor. Üç Kuyular. Serhat Ürkan benden önce bölgeye gelmiş ve yerleşmişti. Birlikte oturacağımız evi de o tutmuştu. Ufak tefek çelimsiz biriydi. Biraz da çocuksu gelmişti bana. Buna rağmen yaşına göre oldukça bilgili ve deney sahibiydi. Mücadeleci bir yapısı vardı ve disipline çok önem veriyordu. Serhat'la ben İzmir İl Komitesi'ni oluşturmuşuz. Bunu daha sonraları öğrenecektim. Abdurrahman Taşçı üst sorumlu durumda idi. Serhat ondan aldığı talimatları getiriyor, ona göre çalışmalar yapıyorduk. Kalacağımız ev Balçova'daydı. Üç Kuyulardan Kennedy Meydanı, sonra çıplak arazide 15 dakika daha yürümek gerekiyordu. Bu haliyle her gün oradan gidip gelmemiz dikkat çekecek gibiydi. Ancak henüz bunu tartışacak durumda değiliz. Evimiz bahçe içinde 2 katlı minik bir ev. Üst katta ev sahibi yaşlı karı koca kalıyor. Pek etliye sütlüye kaçan cinsten değiller. Adamcağız emekli ve sürekli evde. Bu bizi rahatsız edebilirdi. Çünkü bizim eve giriş çıkış saatlerimiz pek belli olmayacaktı. Onlara bazı uygun yalanlar söylemek ve bunları da yürütmek zorundaydık. İkimiz de birer sahte isim uydurup söylemiştik. Benim adım Akın, Serhat'ın Ahmet idi. İlk başlarda sahte isimlerimizle bizi çağırdıklarında pek üstümüze alınmıyor, böylece neredeyse sorun yaratıyorduk. Buna zamanla alışacaktık. Yatağımı da getirdik. Evde kapkacak namına bir şey yoktu. Bu dışarıda yiyeceğiz demekti. Para durumumuz da aslında pek iyi olmayacaktı. Evin bize ait olan zemin katı iki odadan ibaretti. Girişte ayakkabılarımızı çıkardığımız, başka da bir işe yaramayacak bir hol bulunuyordu. Bir odada oturuyor, çalışıyor, diğer odada yatıyorduk. Doğrusu burası pek hoşuma gitmemişti ama yapacak bir şey yoktu. İzmir'de pek öyle ilişkide yoktu. Tek tük civar illerde ve bazı semtlerde temaslar kuruluyordu. Bunların çoğunluğu da Serhat'taydı. Basılı şafaklar geliyor, onları öncelikle sempatizanlara dağıtıyoruz, kalanları da umumi yerlerde üçer beşer paketler halinde bilinçli olarak unutuyoruz. Acaba kimlerin eline geçiyor? Bulanlar merak edip okuyor mu? Çok sonraları yakalandığımda bu unuttuğumuz paketleri İzmir Emniyetinde polisler bana gösterecek ve ''Bak eşek oğlu eşek, hepsi bize geliyordu.'' diyeceklerdi. Efsanenin sonu. Her gün yapmamız gereken düzenli işlerimiz yok. Gene de sabah çıkıp akşam eve dönmemiz gerekiyor, yoksa şüphe çekeriz. Tercüme bir spor programı geliyor, onu düzenli uygulama kararı alıyoruz. Gerçi ben o kadar taraftar değilim ama Serhat çok disiplinli davranmak eğiliminde. Örgütten gelen her türlü yazıyı emir olarak algılamaya çok yatkın. O tercüme aslında bana göre nispeten kapalı yerlerde kalan arkadaşlar için zinde kalma amacını güdüyor. Oysa biz zaten sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyoruz. Bunu Serhat'a anlatamıyorum. Beni biraz gevşek buluyor böylece. Disiplinsiz bir konuma düşmemek gerekir diye ben de programı uyguluyorum. Her gün yaptıkça basamakları tırmanıyorsun ve giderek aynı hareketleri daha kısa zamanda yapman gerekiyor. Dördüncü, beşinci günden sonra bayağı zorlamaya başlıyor. Üstelik Serhat benden kötü, spora hiç yatkın değil ve bir türlü basamak yükseltemiyor. Bu spor programını Nuri Çolakoğlu'nun Kanada Hava Kuvvetleri'nin bir yayınından tercüme ettiğini, yargılamalar sırasında iddianameden öğreniyorum. Bir de düzenli kendi aramızda eğitim yapıyoruz. Elimizde Çin baskısı bir kızıl kitap var. Eğitimi bunun üzerinden yapacağız. Bu çok uygun geliyor bana. Kızıl kitaptan her gün bazı bölümler okuyacağız. Komünistler, disiplin, parti, fedakarlık bölümlerini okuya okuya ezberliyoruz. Giderek aynı şeylerin tekrarı sıkmaya başlıyor. Artık bırakalım diyemiyoruz. Birimiz okurken diğeri dinliyor. Dinleyenin başka şeyler düşündüğü kesin. Okuyan da artık çoğu yerleri ezberinden okuyor. Ezberi bitince nerede kalmıştım diye aramaya başlıyor. Günler giderek tek düze geçmeye başlıyor. Şehir çalışmasından sıkılmaya başlıyorum. Kendimi sıkışmış hissediyorum. Daha hareketli yerlere gitmeyi istesem mi diye düşünüyorum. Dayanabilir miyim acaba? Tek tük kurulan ilişkiler, bu ilişkilerle yapılacak şeylerin sınırlı olması umutsuzluk yaratıyor. Ancak alternatif göremiyorum. Denizler idam ediliyor. Basmane meydanında satın aldığım gazetede okuyorum haberi. Moralim bozuluyor. Bir şey yapamamanın ezikliğini duyuyorum. Ne kadar eleştirsek de saygı duyuyorum denizlere, mahkemelerdeki tutumlarına da. İdama en onurlu bir şekilde yürüdüler. Bir efsaneydi çoğu insan için, öyle de kalacaktı. Telaşlı günler. Bazen de bazı yakalanma haberleri geliyor. Söke civarında büyük bir grup yakalanmış. Bir süre sonra Doğular da Ankara'da yakalanıyor. Her türlü irtibatımız kesiliyor. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hem geride kalanlarla ilişki kurmaya çalışacağız, hem de örgütü devam ettirmek bize düşüyor. Serhat'ın söylediği kadarıyla bölgede bizim üstümüzde bir birim yok gibi. Şafağın susmaması gerekir diye karar veriyoruz. Örgütün ayakta olduğu imajını vereceğiz. Şafak 12 Mart döneminde illegal olarak teksirle basılıp dağıtılan yayın organımızın adı. Bu ad yüzünden bizleri şafakçılar diye de tanımlayacaklardı. Derhal bir şafak sayısı kaleme alıyoruz. Bir de bölgemizin yayınladığı kadro organı niteliğinde İhtilal isimli yayın var, onu da yayınlayacağız. Serhat kadro politikası üzerine bir rapor yazıyor, onu koyacağız. Ayrıca bir iki haber yer alacak. Söke ile bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ben gidiyorum, bir iki ilişki buluyorum. Ancak yukarısı kesik, herkes yakalanmış. Bağlantı kurduklarımızda da böyle şeyleri yapma imkanı yok. Bölgede bir teksir makinesi var, ona ulaşmaya çabalıyoruz. Mümkünü yok. Nerede ve kimde olduğu belli değil. Geri İzmir'e dönüyorum. İzmir'in içinde araştıracağız. Teoman Erten aracılığıyla olabilir. Onun iş yerinde teksir makinesi var. Teoman, mumlu kağıtlara yazıp getirin diyor. Bunu Trabzon'da yapabileceğim geliyor aklıma. Gidip orada deneyeceğim. Bazı yardımlarla Trabzon'da hallediyorum. Baskı işini yapmak üzere dönüyorum. Geç bir saatte İzmir'e iniyorum. Eve mi yoksa Teoman'a mı gideyim? Tereddütü geçirdikten sonra eve gitmeye karar veriyorum. Hem yeni gelişmeler var mı, onları öğrenirim diye düşünüyorum. Uzaktan eve yaklaştığımda bir gariplik hissediyorum. Üst kattaki ev sahibinin kapısı açık ve içeriden hafif bir ışık sızıyor. Bu saatte hiç kapıları açık olmazdı diye düşünüyorum. İçime bir kurt düşüyor. Kaçmayı aklımdan geçiriyorum. Eğer polisler evi bastıysa nasıl olsa beni de yakalarlar diyorum. Açık arazi, şimdiye kadar da zaten görmüşlerdir ve hareketlerimi izliyorlardır muhakkak. Eve yaklaşıyorum. Tedirginliğim had safhaya varıyor. Kalbimin çarpıntısını neredeyse ben duyuyorum. Evde bir parolamız var. Pencere eve ilk gelen tarafından aralık bırakılacak. Fakat bunda öyle bir terslik var ki artık o noktadan sonra pencere kapalıysa geri dönüş mümkün değil. Gerçi çok uzaklarda bir parola nasıl yapabiliriz diye düşünmüştük ama mümkün olmamıştı. Camın kapalı olduğunu görüyorum. Artık kuşkum kalmadı. Ev basılmış ve Serhat yakalanmış. Ne yapacağım? Dönüp kaçmaya çalışmam gerekiyor. Son bir anlık karar, camdan içeri bakmayı deniyorum. İşte tam o anda pencere hızla açılıyor ve iki taraftan iki Sten tabanca yüzüme dayanıyor. Kıpırdama diye bağırıyorlar. Kapıdan çıkan birkaç sivil polis hızla arkadan beni çeviriyorlar ve kıskıvrak yakalıyorlar. Üzerimde silah namına bir şey yok. Elimdeki paketi yan tarafa attırıyorlar. Tekme tokat girişerek yere yıkıyorlar. Üzerimi arıyorlar ve bir arabanın içine zorla tıkıştırılıp emniyete doğru yola çıkarılıyorum. Ev sahibimiz hayretten büyüyen ve acıyan gözlerle arkamdan baka kalıyor. Hayat hep yeniden kuruluyor. Şimdi burada bu şartlarda her şey yeniden başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu belli ama neden daha iyi, daha güzel olmasın? Bunca yaşanmışlık, bunca deney buna hizmet edemez mi?
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 64.